Ekonomi gündemi.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Ankara'dan sesleniyoruz sizlere. Türkiye'nin Sesi Radyosu'na Ekonomi Gündemi programımıza birlikteliğimize hoş geldiniz. Program sizler için Zeynep Yıldırım hazırladı. Teknik yönetim Nuri Göktaş'ta bugün. Mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Sevgili dinleyiciler, Ekonomi Gündemi programında hemen hatırlatalım sizlere. Duymak istediğiniz konular olabilir ya da bizimle paylaşmak istedikleriniz olabilir. Bu yüzden 0090 iletişim yollarımızı hatırlatmak istiyorum. 0090 telefon numaramız 312 Ankara'nın alan kodu 463 34 19 463 34 21. Bu numaralı telefonlarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Bizlere duygularınızı, düşüncelerinizi ya da programımızda duymak istediğiniz o bilgilerin konularını iletebilirsiniz. Ayrıca yine bizi internet üzerinden www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden televizyonunuzun radyo seçenekleri bölümü varsa televizyonunuzun radyo seçenekleri bölümüyle uydudan Türkiye'nin Sesi Radyosu TSR olarak göreceksiniz zaten ve radyolarınızın başındaysanız bizi kısa dalga frekanslarınızdan, radyolarınızdan dinliyorsanız 25 metre 11.660 kHz. Ben gerçi bu sistem üzerinden hiçbir zaman radyoyu ayarlayamadım. Yapabiliyorsanız diye hatırlatmak istiyorum. 25 metre 11.660 kHz üzerinden ve 31 metre 9.700 kHz üzerinden bizleri dinleyebilirsiniz diyoruz. Biliyorsunuz, tekrar hatırlatayım, program danışmanımız var. Her zaman olduğu gibi teşekkür ediyoruz kendisine, bizi yalnız bırakmıyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Erdal Tanas Karagöl yine yanımızda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk
hocam.
Sağ olun.
Ve her programda farklı bir konuk misafir ediyoruz. Sağ olsun, konuklarımız da geliyorlar ve aydınlatıyorlar sizlerle birlikte bizleri de. Bugünkü konuğumuz, sevgili dinleyicilerimiz, hemen kendisini tanıtayım. Ve evet, Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Abdülkadir Develi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi mi diyecektim? Evet. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi diyecektim. Özür dilerim. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Doçent Doktor Sayın Abdülkadir Develi. Siz de hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Sevgili dinleyiciler, ilerleyen dakikalarda, çok sürmeyecek, bu günümüzün konusu cari açık ve ekonomik büyüme ilişkisi. Bu konuda hocalarımızla, öğretim görevlilerimizle konuşacağız. Ama öncesinde bir telefon bağlantımız olacak. Piyasalarda bu hafta neler olmuş, şu gün ne durumdayız? TRT muhabiri Feryal Erdal Erkaya'dan öğreneceğiz. Öncelikle telefon bağlantımızla. Muhabirimiz, TRT muhabirimiz Feryal Erdal Erkaya şu an telefonun diğer ucunda. Feryal bizlere para piyasalarındaki son durumu aktaracak. Hemen sözü sana bırakıyorum Feryal.
Merhabalar, teşekkürler. Yeni haftaya başlarken öncelikle bu hafta İngiltere, Avrupa ve Amerikan merkez bankalarının başkanlarının konuşması var. Fed'in Amerika Merkez Bankası'nın son toplantısının tutanakları da açıklanacak ve bölgesel Fed başkanlarının toplantısı, konuşmaları da takip ediliyor olacak. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki kur savaşı ticaret savaşına evrilmişti ve bilişim savaşına doğru hızla ilerliyor. Çin menşeli telefon şirketiyle Amerikan şirketleri bu şirketin kara listeye alınmasıyla birlikte ilişkiyi keseceğini açıklaması tüm dünyada gündeme oturmuş durumda. Bundan sonraki süreç takip edilecek. teknoloji savaşları, bilişim savaşlarını mı evriliyor bu konu diye. Yazılardaki son rakamlara baktığımızda yurt içinde bizde rakamlar nasıl şekillendi? Borsa İstanbul Yüz Endeksi 86.730 puanda şu an. %0,08 ekside Birleşik Endeks. Amerikan doları 6 lira 4 kuruş. Avro 6 lira 75 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı %25,54 seviyesinde. Ve şöyle bir baktığında altın piyasasında fiyatlar nasıl şekillenmiş diye. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 1670 lira, çeyrek altı 406 lira, gram altın ise 200 liradan işlem görüyor. Sermaye piyasalarına dönüp.
Çok teşekkür ediyoruz Feryal Ardal Erkaya'ya vermiş olduğu bilgilerden dolayı. Biz de yavaş yavaş sohbetimize başlayacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, dediğim gibi cari açık ve ekonomik büyüme ilişkisini konuşacağız. Programımızın danışmanı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erdal Tanaz Karagöldü. Hocam konuğumuz var. Evet. Konuğumuza da tekrar merhaba diyelim, Abdülkadir Bey'e. Siz de tekrar bir kez daha hoş geldiniz. Bugün cari açık ve ekonomik büyüme ilişkisini konuşacağız. Şimdi bu cari açık ve ekonomik büyüme ilişkisi dediğimiz bu durumu konuşmadan önce isterseniz küçük küçük kısa böyle hemen benim anlayabileceğim diyeyim bir şekilde cari açık dediğimizde neyi anlamalıyız kısaca? Evet. Ve cari açık ekonomik büyüme ilişkisi baktığımızda neyi algılamalıyız? Hangi fotoğrafı görmeliyiz öncelikle?
Evet, şimdi cari açık açıkçası şöyle. Yani esas cari açığı oluşturan ya da cari denge oluşturan kalemler ülkenin ithalatı ve ihracatı. Yani esas önemli olan kalemler. Yani ihracatınız İthalattan fazla olursa ve yurt dışından da size diyelim yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının belli bir kaynağı oluşuyor, orada para kazanıyor. Onu da diyelim buraya aktardığında o zaman ne olur? Bir fazlalık oluşuyor. Ama tam tersine bizim ithalatımız, ihracatımızdan fazla olursa dışarıdan da çok böyle ülkeye sermaye girişi ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının işte kaynakları, dövizleri gelmiyorsa, hizmet ihraç edemediğimizde, çok daha hizmet ithal ettiğimizde o zaman da bir cari açık meydana geliyor.
Yani ülke çapında, ülke içinde bizim yetiştirdiğimiz, büyüttüğümüz, bizim malımız, yerli malımız dediğimiz, ürettiğimiz malları biz dış ülkelere satıyoruz. Evet. Buna ne diyoruz?
İşte ihracat,
ihracat diyoruz. Ve bu bizim masrafımızdan daha çoksa
ithalatımızdan daha
artıdayız diyeceğiz buna. Evet. Ama ithal ettiğimiz, yani yurt dışından aldığımız ve borçlandığımız eğer bizim iç üretimimizdeki elde ettiğimiz paradan daha fazlaysa eksideyiz, negatifteyiz. Bu sefer ithalat daha fazla oluyor ve cari açık mı veriyoruz?
Cari açık veriyoruz ve ağırlıklı olarak tabii ithalat ve ihracat arasındaki fark. Yani Türkiye'de de ağırlıklı olarak biz yani ihracat yapıyoruz, ihracatımız artıyor ama yani işte o ihracat ettiğimiz malları diyelim ürettiğimizde dışarıdan diyelim girdi satın alıyoruz, ham madde alıyoruz, enerji alıyoruz, petrol alıyoruz, doğalgaz alıyoruz ve bu anlamda daha çok üretebilmek için maalesef daha çok dışarıdan ithal etmeniz gerekiyor. Hı hı. Ve ithal ettiğinizde de bu ağırlıklı olarak ne yapıyor? Dış ticaret açığı ve sonra da cari açığa yani neden olabiliyor. O yüzden son dönemlerde bu yani hani ekonomi büyüme oranları yükseldikçe daha yüksek miktarlardaki ithalat ne yapıyor? Sizin sürekli açık vermenizi ama bu açıkları da ne yapmanız lazım? Ödemeniz lazım, finanse etmeniz lazım. Bu açıklar içinde kaynak bulmanız lazım. Nereden bulacaksınız diyelim? Ya işte dışarıdan para gelecek diyelim, sıcak para gelecek ya işte doğrudan yabancı yatırımlar gelecek ya da borçlanmanız gerekir. O yüzden Yani bu her zaman dışarıdan para gelmez. Doğrudan yabancı yatırım gelmez ama işte diyelim ağırlıklı olarak bunu diyelim borçlandığınızda şey stres oluşturuyor. Ne oluyor? Yüksek miktarlardaki işte cari açığın finansmanı, yüksek miktarlardaki borç bu ne yapıyor? İşte faizi yükseltiyor. İşte ekonomik anlamda yani ülke riskini arttırıyor. Yani bir baskı arttırdığı için bu ağırlıklı olarak işte yüksek faizler, düşük miktarlardaki yatırım ve ekonomik büyüme dediğimiz o hani gayri safi milli hasıla üretimi maalesef olumsuz etkileyebiliyor. O yüzden hani işte son dönemlerde işte geçen sene açıklanan yeni ekonomi programında Türkiye ne yaptı? İşte bir tercih yaptı. Dedi ki işte bu cari açık yükseliyor. İşte cari açığın finansmanı zorlaşıyor. Çünkü dünyada hani paranın maliyeti yüksek. Yani borçlanırsınız ama yüksek faizlerle borçlanmanız gerekiyor. Bu her zaman dönmeyebilir yani yüksek borç bulursun ama yüksek faizlerle bu ekonomi için bazen daha da kötü olabilir. O yüzden ne yaptık? Dedik ki yani çok yüksek oranlarda büyümek istemiyoruz çünkü cari açımız artıyor. Bu da bir baskı oluşturuyor, stres oluşturuyor. Ne yapıyor? Faizleri artırıyor. İşte kurları hareket ettirebiliyor.
Üretimi artıramıyor muyuz? İhracatı yani artıramaz
mıyız? Çünkü yani üretim arttıkça dışarıda daha yüksek miktarlarda diyelim ham madde, enerji ithal edeceğiniz için bu ithalat faturasını artırıyor. Dolayısıyla
büyümeyi nasıl yaşayacağız peki hocam?
Yani bu şöyle üretim artmazsa? İşte ne yapacaksınız? Belli bir dönem bu cari açığı kontrol altına almanız lazım. Bunu biraz azalttığınızda işte yavaş yavaş büyümeye ivme kazandırmanız lazım.
Peki, ya da azaltmak için az mı tüketmek gerekiyor?
Cari açığı azaltmak için az tüketmeniz lazım. Yani daha az ithal etmeniz lazım. Yani tüketmekten ziyade daha az ithal etmeniz lazım. Yani o ithal edeceğiniz eğer üretim yapmanız gerekiyorsa ithal etmeniz gerekenleri işte yani yurt için üretmeniz lazım. Şimdi biz diyelim bir dolarlık malı ihracat yaptığımızda sanayi malı anlamında diyelim bunun işte 50-60 kuruşu, senti neyse ithal girdi. Yani o ithal girdi miktarını Türkiye'nin azaltması lazım. Yani azaltacak ki yani ürettiği malın işte maliyeti yükselmesin ya da daha az ithal olsun ki yani üretim artırılabilsin. Yani bununla ilgili yani hem üretim girdi anlamında hem ürettiğiniz malın diyelim katma değerli olması da önemli. Yani şimdi üretirsiniz, ihracat yaparsınız. İhracatla ithalat arasındaki farkın ihracat lehine büyümesi için dolayısıyla cari açığın azalması için katma değerli de üretmeniz lazım. Yani hani katma üretirsiniz, katma değeri az olur ama yani o ithalat ile ihracat arasındaki fark ithalat lehine diyelim gelişiyorsa çok yani sürdürülebilir olmuyor. O yüzden son dönemlerdeki verilere baktığımızda Türkiye o cari açığını azaltıyor ama cari açığını azalttıkça da yani ekonomik büyümeden vazgeçiyoruz. Yani ikisi arasında bir tercih yapma noktasındayız şu an itibariyle.
Evet, peki Abdülkadir Bey bu noktaya dakikaya kadar siz ne dersiniz konunun bu noktasına kadar?
Ben öncelikle Erdoğan hocama ben hani katkı sağlamak noktasında bu cari açık demiş olduğunuz şeyin en temel anlamda tanımı bir ülkenin kazandığından daha fazla tüketmesidir.
Evet.
En temel basit anlamı budur. Bunun 3 tane kaynağı vardır. Bunlardan birisi tasarruf yatırım dengesi. Yani siz yatırım yapacaksınız, üreteceksiniz fakat bunun için bir finansmana ihtiyacınız var.
Evet.
Ya bu finansmanı içeriden karşılayacaksınız veya siz bunu dışarıdan belli bir maliyette alacaksınız. Böyle bir durum söz konusu. Üçüncü olarak ise dış varlık yansıması demiş olduğumuz. Yani Türkiye'nin yurt dışındaki varlıkları ve yükümlülükleri. Az önce hocamın bahsetmiş olduğu bu unsur. Bu üç kalem ana olarak bizim cari açığın kaynağını oluşturuyor. Özelde ise bizi en çok ilgilendiren burada daha ziyadesiyle tasarruf oranlarının giderek düşmesi. Yani %15'lerin altına düşen bir tasarruftan bahsediyoruz. Siz düşük çapta yatırımla büyüme öngörseniz bile burada cari açık ortaya çıkar. Çünkü yeterince siz tasarruf edemiyorsunuz. Dolayısıyla bu tasarruf oranlarını yüksek miktarda artırmamız gerekiyor. Özellikle yaşanan işte bu kredi genişlemesi ile birlikte tüketim harcamaların ve yatırım harcamaların artması da aynı şekilde cari açığa.
Tasarrufu nasıl yapacağız? Nasıl
tasarruf şöyle, yani bu özel tüketim dünya genelinde zaten bir artış eğilimi içerisinde. Fakat biz diğer ülkelere baktığımız zaman işte Çin'e, Avrupa'ya vesaire buralardaki tasarruf oranının yüksek olduğunu görüyoruz. Ya bu güncel tüketim alışkanlıklarını biraz da gözden geçirmeyle ilgili olan bir husus diye ben bunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu özellikle %15'lere altına düşen tasarruf oranını artırmamız gerekiyor. Bir diğer nokta ise dış ticaret. Bizde bu genellikle ithalatımız, ihracatımızdan fazladır. Bunun fazla olmasının iki tane ana nedeni vardır. Bunun birincisi enerji. Çok güçlü bir kalem bizde. Çünkü yüksek miktarda enerji
satın alıyoruz dışarıdan.
İkinci olarak ise üretim ve ihracat için gerekli olan ara maddeyi de yine biz ham maddeyi de dışarıdan ithal etmemiz. Yani siz bir yerde ihracat artırırken diğer tarafta ithalat da artıyor. Çünkü ihracatın ithalata bağımlılığı söz konusu.
Üstün olduğumuz bir nokta var mı? Yani hani ülkelerin eskiden karşılaştırmalı
üstünlükler vesaire gibi teoriler vardır.
Var, evet. Eskide mi kaldı? Çok mu yaşlandık mı?
Yok. Yani aynen, mi? Var mı? Aynen güncel şeylerdir. Mesela bizim
bizim ülke olarak üstün olduğumuz noktalar var ya. Tarım ülkesiydik eskiden. Biraz hayvancılık ülkeyiz, vardı.
Diyelim, yani tekstilde diyelim üstünlüğümüz var ama hani bu alanlarda da yani sonuçta bu ihracat ile ithalat arasındaki farkın ihracat lehine gelişmesi için daha çok diyelim katma değerli işte ürün üretmeniz lazım belki. Yani tekstilde öyle bir üstünlüğümüz var ama işte dünyadaki piyasada ya da işte hani böyle bir uluslararası işte markamız nedir mesela, hani böyle bir üretirsin işte 5 satarsın ya da bir üretirsin 10 satarsın yani. Evet. O anlamda bir markalaşmanın bir şekilde olması gerekiyor. Yani yalnız üstünlük yetmiyor bu açıdan.
Yani bir kilo ihracatınızın değeri kaç dolar? Yani bu sizin ne kadar katma değer ürettiğinizin en güzel göstergesi. Hocam en son kaç dolardı?
Yani bir buçuk dolar evet, civarında. Mesela bu Almanya'da yani 3,5-4 dolar yani. Hani baya bir fark var. O yüzden diyoruz hani katma değerli ürün üretmek yani her yıl hem üretime katkı anlamında hem de ihracat ile ithalat arasındaki farkın ihracat değerine gelişmesine önemli ölçüde katkı hocam, yapıyor.
Evet. Tasarruftan sonra ben kestim o konu yarım kalmıştı.
Evet, nasıl devam ediyor? İthalat ve ihracat arasındaki bu farktan bahsettik. Evet. İki nedeni var dedik. Birincisi enerji faturası dedik. İkinci olarak ise ihracatımız ithalat kaynaklı ham madde ve ara maddeye bağımlı olmasından bahsettik. Değilik. Dolayısıyla bunu düşürmemiz gerekiyor. Eğer biz enerji dışı cari açıktan bahsedersek burada da bir fazla durum söz konusu. Son dönemdeki cari açıktaki o daralma kaynaklı. Yani enerjiyi biz çektiğimiz zaman cari fazla veriyor durumdayız. Şu an 3 küsür milyarlık bir şu en son açıklanan rakamlara göre bir cari fazla söz konusu.
Cari açığımızın büyük bir dilimi
enerjiye gidiyor. Fakat az önce hocam da bahsetti. Yani özellikle 1990 yıllardan itibaren biz yüksek cari açık vermiş olduğumuz dönemlerde ekonomik büyüme ve işsizliğin azaldığını görüyoruz. Cari açın daraldığı dönemlerde ise bunun tam zıttıyla karşı karşıyayız. Yani hem işsizlik artıyor.
Pardon. Büyüme düşüyor.
Hem büyüme düşüyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bunun nedeni şu. Çünkü bizim ülke olarak üretim faktörleri içerisinde en kıt sahip olmuş olduğumuz unsur sermaye. Ya tasarruf düşük olduğundan dolayı sermaye ihtiyacınız gerekli. Ve en ülkelere şaha kaldıran olaylardan biri de dışarıdan sermaye edinimi ile gerçekleşen ekonomik büyümedir. Dolayısıyla biz şu anda bunu dışarıdan alıyoruz. 2008 sonrası işte bu Fed'in Avrupa Merkez Bankası'nın uygulamış olduğu düşük faizli genişleyici para politikasından dolayı dünyada yabancı finansmanın maliyeti, dış kaynaklı yabancı finansmanın maliyeti çok düşük idi. Ve bu dönemde tüm gelişen ülkelerde olduğu gibi Türkiye'deki Türk TL'de Türk lirası değer kazandı. Ve bu dönemde aynı zamanda çok ciddi bir kredi genişlemesi oldu. Dışarıda ucuz maliyetli sermaye ediniminden kaynaklı içeride de çok yüksek miktarda bir ne oldu? Kredi genişlemesi meydana geldi. Ve bu aynı zamanda üretim artırdı, tüketimi artırdı, büyümeyi artırdı. Aynı zamanda işsizliği vesaire birazcık azalttı. Böyle bir toparlama süreci oldu. Fakat daha sonra ne oldu? Özellikle bu geçen sene itibariyle Amerika Merkez Bankası dahil Avrupa Merkez Bankası artık yüksek miktarda kredi genişlemesinden vazgeçerek faiz oranlarını artırmaya başladı. Faiz oranlarının artmasıyla beraber dış finansman ihtiyacının maliyeti de artmaya başladı. Ve bizim gibi gelişmekte olan dış finansman ihtiyacı olan ülkelerin hepsinin için yüksek maliyetli finansman durumu ortaya çıktı. Ve bu iç piyasaları daha yüksek faizler ortaya çıktı. Yerel para birimlerinin değer kaybı ile sonuçlandı. Yani yüksek, yani doların bu kadar güçlü olması, euronun bu kadar güçlü olması aynı zamanda bu son dönemde atılan daraltıcı para politikalarının sonucudur, adımların sonucudur. Yüksek faizin sonucudur ve bu da gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde düşüş ortaya çıkardı. Tabi bunun iyi tarafı şu, yani para değeri kaybından dolayı ithalatınız azalıyor. Ve buna bağlı olarak aynı zamanda düşük değerli TL ile kaynaklı olan ihracatınıza bir artış meydana geliyor. Ve bu da dış ticaret açığını aynı zamanda ne yapıyor? Kapatma noktasına doğru gidiyor. Şu anda makas iyice daraldı. Fakat bizim buradaki handikapımız ilk olarak şu. Biz bunu daraltırken neden ekonomik olarak yavaşlama sürecine giriyoruz? Yani ekonomik olarak daralma süreçlerimizde neden bizim cari açığımız kapanıyor? Yani bunun üzerine çok düşünmek lazım. Bunun üzerine çok kafa yormak lazım.
Efendim hocam, son cümleyi bir daha tekrarlar mısınız? Neden cari açığımız daralırken?
Ekonomik büyüme de daralıyor.
Ekonomik büyüme evet, de daralıyor. Evet,
durağan bir süreç içerisine giriyoruz.
Ekonomik büyüme bunun artarken cari açığında
artıyor. Bu Türkiye'ye has bir özellik. Yani bize has bir özellik. Buradaki en önemli...
Bu bize has özellik.
Yani şöyle. Biz ve bizim gibi ülkeler için.
Kural zıttı.
Dış finansman ihtiyacı olan ülkeler.
Kural zıttıdır değil mi
normalde? Yok. Normalde diyelim hani enerjiniz yoksa ya da işte sermayeniz yoksa ne yapmanız lazım? İşte ağırlıklı olarak üretim için ithal etmeniz lazım. Bu cari açınızı artırıyor. Eğer yani bir de kaynağınız yoksa, hani çünkü bizim gibi ülkelerin en büyük problemi yeterli kaynak, ne yapmanız lazım? Bu sefer finansman konusunda problem yaşadığınızda, hani dünyada para olunca problem yok da şu anda mesela faizler yüksek, işte dünya eski dünya değil, yani çok bizim gibi ülkelere para akmadığı için yani ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki ben hani üretimden vazgeçiyorum. Yeter ki problem olmasın, işte kurlar artmasın ya da ben şok yaşamak istemiyorum. Ekonomik anlamda dışarıda yani bir karar aldığında benim ekonomi çok kötü etkilenmesin. O yüzden o riskli bölgeden çıkmaya çalışıyorsun. O yüzden de onun da bir maliyeti var. Ekonomik büyümeden vazgeçiyorsun. Yani mesela bizim Eylül ayında açıklanan yeni ekonomi programında temel şey neydi? Buydu, hani cari açığı azaltalım. İşte dışarıdan kırılganlıklara karşı, gelebilecek şoklara karşı ekonomiyi koruyalım. O yüzden 2018 son çeyreğinde Türkiye hani daraldı diyelim. Ekonomik büyüme negatif. İşte halen o dengelenme dönemi dediğimiz, yani cari açın kontrol altına alınması, azaltılması ve yurt dışı finansman ihtiyacının azaltılması konusunda halen biz ne yapıyoruz? Fren yapıyoruz. Yani cari açık çok artmaz. Hatta bunu daha önce de yaptık. 2011 yılında da yine aynı durumu yaşadık. İşte cari açık arttı. Milli gelir istatistiğinin payı %10'a dayanmıştı. Ekonomik büyüme 8,5'tu. Dedik ki hani bu gerçekten problem olabilir. Çünkü yani %10 cari açığı, yani sizin finanse etmeniz için dışarıda çok para olması lazım. Bu her zaman garantisi olmayabilir. Para olmayabilir. O yüzden vazgeçtik. Mesela 2012'de cari açığı düşürdük ve ekonomik büyümeyi 8,5'tan 2,2'ye düşürdük. Yani hani %6'ya yaklaşık bir ekonomik büyümede daralma yaşandı. Ekonomik büyüme düştü. Gayri safi milli hasıla düştü. Ve bu da yani %6 bugün diyelim yani yıllık şey olarak baktığımızda, yıllık olarak baktığımızda yani 800 milyar gayri safi hasıla olduğunu düşünürsek yani 45 milyar dolarlık bir gayri safi milli hasıladan vazgeçiyorsunuz. Yani problem olmasın diye, sıkıntı olmasın diye.
Sayın hocam güzel, çok güzel konuşuyoruz, çok evet, güzel anlatıyoruz ama ekonomi mezunu olmama rağmen bir türlü benim aklıma girmiyor.
Evet.
Şimdi ekonomik olarak büyümemiz lazım ki borçlarımızı ödeyelim.
Tabii.
Cari açığımızı da kapatalım değil mi?
Evet.
Ekonomik olarak büyümemiz için cari açığımızın da fazlalaşması mı gerekiyor? Az önce bahsettiğimiz ekonomik olarak büyümek için cari açık da büyür.
Büyüyor.
Şimdi
Bu böyle bir yapı var yani. Hani.
Böyle bir yapı,
Bize özgü yapı diyelim. Biz,
evet. Tamam, bize özgü bir yapı. Biz bize konuşuyoruz. Bize özgü bir yapı. Bu işin içinden nasıl yani ekonomik olarak büyüyelim, cari açığımızı kapatalım.
Azaltalım.
Ekonomik yani, olarak büyümek için cari açığımızın da artması lazım.
Doğru.
Neyi nereden tutalım?
Şöyle yani sonuçta yani ekonomik işte olarak büyümek için üretmek lazım. Üretmek için de bu bir taraftan bağımlılığı azaltmak lazım. Diğer taraftan da ürettiğiniz malın kalitesini, niteliğini artırmanız lazım. Yani hani peyderpey aradaki boşluğu işte ihracat ile ithalat arasındaki farkı azaltmanız lazım. Bu kolay mı? Kolay değil. Yani kolay olsaydı şimdi yapmıştık yani. Hani belki yıllar önce yapmıştık. Türkiye, hani Abdülkadir Hoca da söyledi. Şimdi biz enerjiye dışa bağımlı bir ülkeyiz.
Evet.
Yani işte enerjiye bağımlılık oranımız yüksek. Yani hani bu işte %70'lerden diyelim bahsediyoruz. İşte doğalgazın %98'ini ithal ediyoruz. Petrolün %82'sini ithal ediyoruz. Dolayısıyla hani en önemli girdilerde bu olduğuna göre gerçekten bu bağımlılık oranı yüksek. Yani bu enerji konusunda Türkiye'nin bir çare bulması gerekiyor. Yani işte biz arıyoruz şu anda Doğu Akdeniz'de, oralarda, buralarda. Yani hani bir enerji bulursak, diyelim bu enerji ithalatımızı azaltırsak bir şekilde ne yapıyoruz? O ithalat içerisindeki enerji faturası azalıyor. Ama diğer taraftan Türkiye ne yapması lazım? Bu hani üretirken yani diyelim ihracatta rekor kırıyoruz her sene. Geçen sene mesela 168 milyar dolarlık bir ihracat yaptık. Rekor yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde. Fakat yani niteliği anlamında ya da ihraç ettiğimiz diyelim sanayi ürünleri içerisindeki yüksek teknoloji ürünlerinin payını artırmamız lazım. Yani bizim halen %3,5-4 arasında yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatı yani toplam o sanayi ürünleri ihracat içerisindeki payı. Bu işte Almanya'da diyelim 18-19, Güney Kore'de %23-24. Yani teknolojik ürün üretim konusunda Türkiye yani gaza basması gerekiyor. Bunun için Ar-Ge yapması lazım.
Araştırıp bulduğumuzu geliştireceğiz.
Geliştireceğiz. Nitelikli yani işte katma değeri yüksek ürün üreteceğiz. Artı nitelikli işte insan olacak yani bunları diyelim üretecek, Ar-Ge'de çalışacak. Yani hani zincirleme birbirine bağlı. Ar-Ge yapmak için de kaynağınız olması lazım. Yani hani her yıl diyelim farklı alanlara ayırdığınız üretim için belki yani üretime katkısı olmayan çok böyle hani tüketim için kullanılan belli kaynakların işte ne yapması lazım? İşte araştırma geliştirmeye aktarılması. Hem kamu hem de özel. Yani hani iki kesiminde bu Ar-Ge'nin milli gelişmesine payını artırması hali mesela bizim %1 seviyelerinde. Bu Amerika'da %2,7 işte %3'e yakın ve hani oran olarak diyelim 2-3 katı bizden daha fazla. Bir de yani Amerika Birleşik Devletleri'nin işte 20 trilyon dolar gayri safi milli hasıla 20 trilyon çarpı %2,7-3 desen yani 500-600 milyar şeyi var. Yani hani Ar-Ge'den bahsediyoruz.
Evet. Abdülkadir Hocam siz ne diyeceksiniz?
Hocam güzel özetledi. Buna ek olarak nitelikli iş gücünün artırılması, sermaye finans ihtiyacının giderilmesi. Ya ben buradaki temel sorun finansmanla ilgili. Yani biz finansman bulduğumuz zaman ucuz maliyetli hızlı büyüyoruz. Bunun maliyeti arttığı zaman ise üretimimiz azalıyor, maliyet artıyor, faizler yükseliyor, enflasyon artıyor, ekonomi içeride durgunluğa gidiyor. Böyle bir yapıyla biz aynı zamanda karşı karşıyayız. Tabii bu bizim içsel sorunumuz fakat bu arada dünyada da bir şeyler oluyor. Yani buna da bakmak lazım. Özellikle bu Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşları uluslararası ticareti büyük ölçüde engelleyecek gibi duruyor. OECD işte geçen bir açıklama yaptı. Yani küresel büyüme tahminini 3.9'dan 3.1'e düşürdü. Yani küresel bu önemli bir şey. Çünkü dünyadaki büyüme oranının düşeceği durumu sizde de ihracata yansıyacaktır. İhracat daha düşük bir ihracat ile karşı karşıya kalacaksınız. Daha zayıf bir dış talebiyle karşı karşıya kalacaksınız. Ve dolayısıyla yani ekonomik olarak durgunluğa giden ülkeler aynı zamanda kendi finansman ihtiyaçlarını karşılamak için kendi kaynaklarını, kendi ülkelerini kullanacaklardı. Ki şu son dönemde mesela Trump'ın yapmış olduğu budur. Yüksek faiz politikasıyla ABD dolarını tekrar ülkeye çekerek yatırımlara dönüştürmek ve güçlü bir ABD doları ortaya çıkarmak mesela. Bu ticaret savaşları ciddi manada küresel ekonomi şu anda tehdit eder duruma geldi ki yani Çin ile ABD ki süper güç ekonomik açıdan henüz bir anlaşmayı varamadı. Diğer bir nokta ise biliyorsunuz son dönemde gündemde olan İran mevzusu. Yani İran uygulanacak uygulanan ambargo söz konusu. Fakat şu anda burada siyasi bir kriz var. Bu askeri bir krize de gidebilir noktasında uzmanların uyarıları söz konusu. Böyle bir durumun dünya ekonomisine global çapta etkisi büyük olacaktır. En başta da bize. Zaten yani biz bu bölgede hani İbn Haldun diyor ya coğrafya kaderdir diye. Bu bölgede bulunmamız, enerji kaynaklarına yakın olmamızdan dolayı ve aynı zamanda enerji zengin ülkelerin yaşamış oldukları siyasi ekonomik istikrarsızlıklar bizi doğrudan etkilemektedir. Nitekim Irak'ta son dönemlerde son 3-5 yılda meydana gelen askeri bir takım sorunlardan dolayı, siyasi istikrarsızlıktan dolayı bizim İran'a olan ticaretimiz ciddi manada mesela azaldı. En büyük güçlü partnerimiz olan İran ticaretiyle şu anda risk altında. Çünkü ABD'nin uygulamış olduğu bir takım şeyler var, kısıtlamalar söz konusu ve Türkiye'nin buna katılmasını istiyor. Bu da aynı zamanda bizi etkiliyor. Dolayısıyla zaten şu an yüksek kurdan dolayı yani Ağustos'tan beri gelen bir dalgalama durum söz konusu. Ve siz buna ayrıca de bir küresel riskleri de eklediğiniz zaman böyle bir durgunluktan da durgunluğun şeyde etki alanı artıyor.
Evet, bundan da bahsetmemiz gerekir dediniz. Peki rakamlar ne düzeyde? Yani şu son günlerde artıda mıyız, ekside miyiz, güzelleşiyor muyuz, şimdi, iyiye doğru mu hareket ediyoruz yoksa ibre negatif yöne doğru mu hareket ediyor? Hangi yöndeyiz, ne yapıyoruz, ne durumdayız?
Yani şöyle cari açık rakamlarına bakıldığında yani bu yeni ekonomi programı zaten hani temel motivasyonu, temel amacı cari açığı azaltmak ve burada da bir başarılı olduğunu görüyoruz. Yani işte cari açık şu anda son 12 aylık rakam 12 milyar dolara düştü. Evet. Yani hani biz daha önce işte 50-60 milyar cari açıktan bahsediyorduk. Yani işte 47-30 yani yüksek rakamlar vardı.
Büyümemiz de düştü mü?
Büyüme düştü yani işte hani demek istediğimiz o hani cari açık son 12 aylık yani geçen yıl Mart itibariyle Mart 2018 işte Mart 2019 verileri bunun 12 milyar dolar olduğunu 12.8 bu yıl için ise yani 20 milyar ya da 20 milyarın biraz altında bir cari açıktan bahsediyoruz. Yani bu yani hedefleme açısından başarılı olduğunu görebiliyoruz. Tabii bu yani ekonomik anlamda maliyeti yüksek tabii. Yani büyümeden diyelim vazgeçiyoruz. İşte ilk çeyrek rakamları açıklanacak işte 31 Mayıs'ta. Yani öncü göstergelerde bu çeyrekte de bir daralma diyelim olacağını bekliyoruz. Ama cari açık tarafına baktığımızda hani beklentilere uyumlu yani daha yani cari açığın azaldığını söyleyebiliriz. Tabii bu hani sürdürülebilir mi? Şimdi esas belki onu sormak lazım yani hani cari açık düşürüyorsun ve bunun sürekli olması lazım.
Bunun yani, sürekli olması ama aynı zamanda da ekonomik büyümeyle evet, olması şimdi, lazım. Şimdi biz ekonomik de büyümüyoruz, cari yani, açığı tabii, düşürelim şimdi, ama ekonomik olarak da büyümezsek. Şimdi
mesela geçmiş dönemlerde de o tür şeyler oldu. Diyelim cari
açığı. O yüzden soramıyorum yani evet, sürsün mü sürmü çünkü.
Şöyle yani o sürdürülebilir olması için tabii yani düşürdük ve hani belli bir yerde çünkü hani sıfırlama imkanınız yok hani bu ekonomik yapıda çünkü enerji ithalatınız var işte girdi ithalatınız var ama ekonomik büyümeye de ne yapmanız lazım biraz şey yapmanız
destek
lazım.
Olmak yani destek olmak lazım olması, onu kalkındırmak tabii, lazım değil
çünkü,
mi?
Çünkü hani üretim olmayınca. Ne, yani ihracat yapma imkanınız kalkıyor ya da
hocam bana yani, sorarsanız
sürdürülebilir ben olması için işte hani evet. Olması gerekir çünkü yani istihdam diyelim onunla ilgili işte insanların üretime katılması, üretimi arttırması yine hani bunun sürdürülebilir yani bir belli bir oranlarda ekonomik büyümeyle desteklenmesi gerekiyor. Yani şu andaki zaten şu yani hani öngörülerde de zaten ekonomik büyüme rakamlarının işte bu yıl 2019 için işte cari açığın kontrol altına alınması 2019 için de 2.3 ya da 2.5'lik bir hedef var. Daha düşük geçen yıla göre daha düşük bir ekonomik büyüme beklentisi.
Evet. Yine sözünüzü unutmayın. Gerçi bana sormadınız ama ben söyleyeceğim. Evet. Ben söyleyeceğim. Bence önemli olan şu görünüyor. Cari açığımızı ortaya koyan kalemlerin en büyüğü olan enerji konusunda.
Tabii.
O araştırma gemilerini biz geçen hafta konuşmuştuk. Doğru. O araştırma gemilerinin sayısının artması gerekir ve o enerjiyi de mutlaka bulup o ucuz enerjiye bir an önce ulaşmamız gerekir ve cari açığımızı bu taraftan düşürüp aynı zamanda dışa bağımlı olduğumuz sermayeyi azaltıp yine dışa sermaye alacağız ama cari açığı bu şekilde yani içten ya bunu düşürüp.
Tabii şimdi mesela enerji çıkarttığınızda.
En büyük kalemi ortadan kaldırmamız
yani,
gerekiyor.
Diyelim enerji faturasını azalttığınızda ya da enerji yani diyelim buradan ağırlıklı olarak yani ülke içerisinde üretildiğini varsaydığımızda zaten öyle bir problemimiz kalmıyor. Yani bir
onu zaten kaldırdığımızda tabii. Ekonomik büyümemiz zaten artıda değil mi?
Tabii yani hem cari dengeyi sağlama belki düşük oranlarda çok böyle cüzi bir şey ama çok ekonomi etkilemeyecek bir tablo ortaya çıkmış olacak. Tabii yani Türkiye'nin yani son 15 yıllık verilerine bakıldığında işte hep söylüyoruz yani toplam olarak enerjiye, doğalgaza, işte petrole, kömüre yani hem maden hem enerji anlamındaki faturasının miktarı 50 milyar doların üstünde. Yani hani biz orada her yıl belli oranlarda bir azaltım yaptığımızda bir taraftan diyelim cari açıda kontrol altına alma şansımız var. Diğer taraftan da yani bunun baskısından kurtuluyorsunuz. Yani bir bu cari açı para bulurken yaşadığınız sıkıntılar ekonomik diyelim kırılganlıklar, işte faizler yükseliyor, kurlar artıyor. Hani tetikleyici unsurların harekete geçmesi birçok makroekonomik değişkeni ne yapıyor? Değiştiriyor işte. En son Ağustos'ta yaşadığımız sorun da buydu. Hani işte diyelim kurlardaki bir artış, birçok diyelim yani işte yeni ekonomi programı açıklandı, büyüme hedefleri belirlendi. Yani birçok makroekonomik değişkeni yeniden kurgulamanız gerekiyor. Yani o birisinde bir problem olduğunda. O yüzden yani hani çok sürdürülebilir olması açısından yani ekonomik yapının bu dışa bağımlılığını girdi anlamında, enerji anlamında bunu bir şekilde Türkiye'nin işte buradan kurtulması gerekiyor. Eğer diyelim o hani belli bir dönem devam edecekse de kaynaklarını kullanırken yani belli çünkü tasarrufu da diyelim düşük, o tasarrufu daha işte yatırımlar için, daha ne bileyim işte üretim için, Ar-Ge için yani bu cari açığı azaltıcı alanlarda kullanması lazım. İşte son dönemlerde bu stratejik yatırımlar var. İşte hani Türkiye'nin ağırlıklı olarak belli girdileri dışarıdan ithal ediyordu geçmiş dönemlerde. Hani şunu fark ettik. Evet, bu girdiler Türkiye'de de üretilebiliyormuş. Yani devlet diyelim teşvik verdiğinde, destek verdiğinde stratejik yatırım kapsamında yani biz burada ürettiğimizde yani her üründe diyelim 1 milyar dolar, 2 milyar dolar, işte 500 milyon yani her birisine her yıl belli oranlarda azaltım yaptığımızda hani birden tabii cari açığı azaltmak zordur yani. Çünkü tabii, onların tabii. O girden burada üretilmesi zor ama peyderpey belli bir dönemde her yıl belli miktarlarda azalttığınızda zaten hani minimum yani cari fazla vermeniz de gerekiyor. Minimum seviyelere getirdiğinizde zaten o ekonomide oluşturduğu baskıdan da stresten de kurtulmuş olursunuz.
Abdülkadir Hocam siz ne diyeceksiniz?
Hocam bahsetmiş oldu bu enerji bağımlılığını azaltırsak oradan çıkacak olan sermayeyi. Biz düşük tasarruf yapan bir ülkeyiz. Oraya aktardığımız zaman nitelikli iş gücü olsun, sermaye gereksinim vesaire bu tür ihtiyaçları karşılarız. Bir diğer benim bahsetmek istediğim nokta ise yaz ayların gelmesi. Turizm sektörüne belki biraz bahsetmek lazım. Neredeyse %100'e dayanan bir doluluk durumu söz konusu. Bunun nedeni de şudur. Düşük.
Bacasız sanayi.
Evet, bacasız sanayi. Bunun nedeni de TL'nin değer kaybetmesinden dolayı talebin artması yoğunluktan bahsedebiliriz. Yani bu özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarında ciddi manada bir sermaye girişi olacak. Aynı zamanda yabancılara menkul ve gayrimenkul satışları da çok ciddi manada bu dönemde arttı. Çünkü bu da aynı şeyden kaynaklanıyor. Düşük TL'den dolayı kaynaklanıyor. Ciddi bir para sermaye girişi var bu noktada. Bu da bizim için aynı zamanda bir artı.
Fiyatlar da yükselmiş yalnız bu konuda.
Yani tabii
bu
talep arz talep kuralları işliyor burada da.
Yani talep artmış, yani arz da artmış, fiyat da artmış ama talep de artıyor. Yani lüks mal gibi mi düşünülecek?
Yani, öyle düşünebiliriz. Yani burada önemli olan dışarıdan bir sermaye girişinin olması.
Evet.
Yani ne kadar çok şükür yine sermaye girişi doğru. varsa o kadar çok TL güç kazanacaktır tekrar. Hı hı. Yani biz belki 10-12 yıl süreçler içerisinde böyle bir hareketlenme yaşıyoruz. TL'de bir değer kaybı oluyor. Fakat daha sonrasında bir daralma, cari açıkta kapanma ve akabinde tekrar bir büyümeye doğru bir gidişat var. Evet. Türk ekonomisinin genel geleneğine baktığınız zaman böyle bir durum söz konusu. Ama biz istiyoruz
kötü ki... bir tablo değil hocam. Yani güzel bir tablo.
Fakat biz bu gelenekteki bir detayı değiştirmemiz gerekiyor. Yani bu zaman zaman 8-10 yılda bir oluşan bu daralmayı, yani bu TL'deki değer kaybını engelleyecek önlemler almamız gerekiyor. Hocam bahsetmiş oldu işte bu katma değer üretim, finansman ihtiyacının karşılanması, tasarrufun artırılması, enerjiye bağımlılığın azalması gibi birçok unsurla biz bunu aynı zamanda destekleyebiliriz.
Evet. Erdal Hocam destekleyebiliriz dedi Abdülkadir Hocam. Son olarak siz neler söyleyip
hani şöyle, biraz tabii, şimdi, toparlayalım. Şimdi sonuçta hani bu bir problem. Yani bu problem diyelim devam ediyor. Ve bu problemin yani bize maliyeti gerçekten çok yüksek. Yani Türkiye ne diyoruz? İşte Türkiye'nin işte hani bulunduğu bu bölgeden, bu orta gelir grubundan çıkması lazım. Zengin ülke olması gerekiyor. İşte kişi başı gelirini artırması gerekiyor. Yani bu diyelim cari açık dolayısıyla az önce örnekte verdik. Yani 2011 yılında bunu diyelim bariz şekilde yaşadık. Yıllık olarak yani ekonomik büyümede 2011 ile 12 arasındaki fark yani 40 milyar doların üzerinde gayri safi milli hasıladan vazgeçiyoruz. Yani cari açık problemi yüzünden %8,5'tan büyümeyi %2,2'ye düşürdük. Yani 2,2 seviyesine 2012 yılında. Bu ne yapıyor? Yani sizin
%6 mı fark?
Fark yani %6 8
cari açığı da düşürdük. Oradaki fark yüzde
yani oradaki 6 civarlarında ama şöyle hani biz
yine esas, başa baş.
Yani ama maliyet olarak ekonomik büyümeden ya da üretimden vazgeçiyorsunuz ve bu vazgeçme sizi ne yapıyor? Diyelim kişi başı geliriniz yani işte 10-11 bin seviyelerindeydik. Diyelim şu anda 9600 seviyelerinde. Hani Türkiye ne yapması lazım? Yani belli bir kişi başı gelirine geldiğinde bunu artırması lazım. Yani hani daha üzerine eklemesi lazım. Yani bu sorun cari açık nedeniyle üretimden vazgeçtiğinde kişi başı geliri artmıyor. Kişi başı geliri azalıyor. O yüzden kişi başı gelirini artırması için bu sorunu çözmesi lazım. Çünkü biz işte burada diyelim bu sorunla böyle diyelim cari açık dolayısıyla ekonomik büyümeden vazgeçtiğimizde ne yapıyorsunuz? O bulunduğumuz gelir grubu, orta gelir grubu şeyinde hani sınıfında sürekli ne yapıyoruz? Gidip geliyoruz yani hani bir tuzak olmasa da bir patinaj yapıyorsunuz. Yani oradan çıkmanız için de bu sorunu çözmeniz gerekiyor. Bu dediğimiz gibi hani kolay değil, kolay olsa hemen yapılır. Dolayısıyla cari açık azaltılır ve gaza basarsınız, üretimi arttırırsınız ve yolunuza devam edersiniz. Ama hani ekonomik anlamda sorunlar, işte belli yapısal sorunlar var. Hani bu yapısal sorunları bugünden yarına çözmek kolay değil ama bir şekilde de ne yapmamız lazım? Yani bu birçok ülke bunu yaptıysa, işte enerjiye bağımlı olan ülkeler de diyelim bugün yüksek gelirli ekonomiler içerisinde yer alıyorsa dolayısıyla hani nasıl yaptıklarını hani hem enerji bağımlılıkları var hem de işte gelirlerini arttırmışlar diyelim yüksek gelirli ekonomiler grubuna girmişler. Yani üretim yapısına bakmak lazım işte kaynak nerede kullandığınıza bağlı ya da işte Ar-Ge katma değerli ürün anlamda stratejik sektörler konusunda daha da yoğunlaşıp bu sorunu bertaraf edip Türkiye'nin yoluna devam etmesi gerekiyor. Yani bu cari açık yani böyle bir kader olmaması gerekiyor.
Diyelim, ümit edelim ve bir an önce de kurtuluruz. Bakalım yıllar ne gösterecek. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim teşekkür programımıza ederim. Katıldığınız için. Sevgili dinleyenler, danışmanımız Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Erdal Profesör Doktor Sayın Erdal Tanas Karagöl'dü. Ve konuğumuz vardı yine aynı üniversiteden, fakülteden Doçent Doktor Sayın Abdülkadir Develi. Size de çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu hafta programımızın yine sonuna geldik. Ekonomi gündemi burada sona eriyor. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
Ekonomi gündemi.